Sevdiğim kitaplara şöyle bir göz gezdiriyordum ve bazı kitapların bana sarılma hissi verdiğini, iyi hissettirdiğini fark ettim. Sizlerle paylaşmaya karar verdim. Bu serinin adına da iyileştiren kitaplar diyelim. Ben de yeri ayrı olan bir kitap Öfke Dansı. İlk olarak onu konuk etmek istedim. Gerçekten şifalandığımı hissediyorum bu kitapla ve herkesin duyması gerektiğini düşünüyorum. Neden öfke dansı, nasıl bir şey, öfke ve şifa böyle sana nasıl iyi hissettirmiş olabilir diyebilirsiniz. Ben öfkesinden muzdarip olan bir insandım. Aslında sorunum öfkemle değil, öfkemi gösterme şeklimdeydi. Çünkü öfkelenmek normal bir duygu aslında, bunun bilincindeydim. Ama yönetemiyordum. Bazen kendimi çözemediğim durumların içinde buluyordum. Bazen yakın ilişkilerime zarar verirken buluyordum. Çünkü öfkeyi göstermek kadar göstermemek de bir sorunmuş bu kitabın bana öğrettiklerine göre. Şimdi hızlıca bir inceleyelim. Kitabın beni ilk böyle merhaba deyip sarılıp öptüğü kısım şu. Sayfayı açtığınızda yazar direkt şöyle karşılıyor sizi. Yakın ilişki modellerini değiştirmek isteyen kadınlar için rehber. Yakın ilişki nedir? Anne baba ilişkilerimiz, çocuk ilişkilerimiz, eş ilişkilerimiz, arkadaş ilişkilerimiz, iş ilişkilerimiz ve bunların hepsinde ara ara, bazılarında daha yoğunlukla öfke problemim vardı. Problemden kastım böyle bir şeyleri alıp bir yerlere atmak, bağırmak, çağırmak değil. Ama bazı sinirlendiğim konuları alıp hayatımın neresine koyacağımı, nasıl tepki vereceğimi bilemiyordum. Sonra şunu fark ettim. Ben aslında bazı tepkileri kronikleşmiş bir biçimde veriyordum. İşte eşimle mi problem yaşıyorum, örnek veriyorum. Hep aynı şekilde adım atıyorum. O benim adımıma karşılık aynı adımı bana atıyor. Sanki böyle bir tango gibi düşünün bunu. Ve artık öfke gerçekten bir dansa dönüşmüş. Onun rolü belli, benim rolüm belli, diyeceklerimiz bile az çok belli ve döngüsel bir dansa dönmüş. Yazarın söylediği şu: kimin başlattığı hiç önemli değil. Bu artık döngüsel bir dans. Bir adım sen, bir adım o ve artık işin içinden çıkamıyorsun. O zaman yapman gereken şey ne? Adımını değiştirmek. Biraz yazarın sözleriyle devam etmem gerekirse şöyle diyor: öfke bir işarettir. İncindiğimizi, haklarımızın ihlal edildiğini, gereksinimlerimizin, isteklerimizin doğru şekilde karşılanmadığını gösteren bir ileti olabilir. Oysa diyor, kadınların öfkelerinin bilincine varmaları ve öfkelerini ifade etmeleri hep engellenmiştir. Biz aslında diyor, şeker ve baharat karışımı üstüm kadınlar. Öfkemizi doğrudan böyle dümdüz, dolaysız şekilde ifade etmek bizi hanımefendilikten, kadınlıktan, cinsel çekicilikten uzaklaştırır. Hatta çok komik bir kelime, cırtlaklaştırır diyor. Dilimiz bile bu tür kadınları cadı, şirret, dırdırcı, erkek düşmanı gibi niteleyerek lanetler. Onlar sevemezler, sevilemezler, kadınlıktan yoksundurlar. Kimse onlar gibi olmak istemez. Erkeklerin yaratıp sistemleştirdiği dilimizde bile birine hakaret ederken aslında başka bir kadına hakaret ediyorsun. Örnek veriyorum. Şimdi podcast'e yakışmayacağı için burada yazıyor ama nokta nokta çocuğu dediğinizde bile bir kadına hakaret ediyorsunuz. Yani dilimiz bu konuda gerçekten berbat, çok eril bir dil. Bir kadının diyor öfkesini göstermesi her zaman böyle mantıksız bir hareket gibi. İşte ne kadar öfkeli bir kadın, böyle hakaret gibi yani. Öfkeli kadınlar diyor neden başkaları için bu denli tehlikeli? Asıl soru bu aslında. Kadınlara her zaman böyle sakinliği, sükuneti, huzur vericiliği nedense sanki öfke duygusu kadınlarda yokmuş gibi bir imaj çiziliyor. Kadınların şöyle bir soru sorduğunu fark etmiş. Yazan zaten bir doktor olduğu için. Öfkemde haklı mıyım diye bir soru geldiği zaman bunu komik buluyor. Çünkü susamaya hakkım var mı gibi bir soru diyor. Bu o kadar normal bir durum ki. Sizin şunu fark etmeniz lazım. Aslında neye öfkeliyim? Sorun aslında kimin sorunu? Aslında sorun ne? Biraz buraları böyle irdelemeniz gerektiğini söylüyor. Bir de madalyonun ikinci bir yüzünden bahsediyor. Öfke duymak, tamam, bu bir sorun olabilir, her şeye öfke duymak, ama öfkeyi açığa vurmak bu sorunu çözmeyecek. O kadar güzel anlatmış ki, öfkeyi açığa vurmak ilişkideki eski model ve kuralların korunmasına, yani işte dedim ya az önce, bir tartışma var, adımlar var, dans var, belli bir şey. Eski model ve kuralların korunmasına, hatta bunların daha da güçlenmesine ve dolayısıyla değişimin gerçekleşmemesine yol açabilir. O yüzden öfkeyi gösterme şeklimiz bu kitabın ele aldığı yer. Gelelim kitapta en sevdiğim yerlerden birine. Öfkenin yanlış yönlendirilmesiyle ilgili ikiye ayırmış. Birincisi iyi kız sendromu, diğeri de şirret kadın. O kadar tatlı anlatmış ki. Şimdi iyi kız sendromu nedir diyor. Gerçekte öfke ya da tepki uyandıran durumlarda sessiz kalan, böyle gözyaşlarına boğulan, hatta kendini suçlayan, öfkesini saklayan kişilere iyi kız sendromu yaşıyor diyor. Bu şekilde iyi davranmaya devam ettikçe bu tip kızlar bir hiddet deposu oluşturuyorlar aslında içlerinde. İyi kızlar öfkeli kişiler olamazlar gibi bir duyguya kapılmışlar ve içlerinde bir hiddet deposu. Aslında ne yapıyorlar biliyor musunuz? Benliğine ihanet ediyor bu kişiler. Ve şöyle enteresan bir şey, öfkeyi hissetmekte çok iyi değiller, göstermekte iyi değiller ya. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Suçluluk duymaya başlıyorlar. Çok enteresan. Öfke ve suçluluk aynı yerde barınamayan iki duygu. Önceden tanımlanmış olan bir kadın rolü var dedik ya. Bu iyi kız sendromuna yakalanmış kişiler işte bir kadın böyle olamaz, demek ki ben yeterince şey yapmadım, üstüme düşen her şeyi yapmadım gibi kendilerini suçlamaya başlıyorlar ve öfkelerini kendilerine duydukları bir suçluluğa dönüştürüyorlar. Bir de şirret kadınlar var diyor işte. Aramızdaki şirretler öfkelenmekten ya da farklılıklarını belirtmekten çekinmezler. Ama toplumumuz diyor öfkeli kadınlara hiç değer vermez. Hatta direkt kadınlıktan uzak diye böyle tak diye etiketlerler. Dırdırcı, şikayetçi, işte şirret bu kelimelerin bazılarıdır diyor. Öfkemizi verimsiz bir şekilde açığa vurduğumuzda sonu olmayan ve bizi aşağı iten bir davranış döngüsüne sıkışıp kalabiliriz. Bakın hep aynı şeyden bahsediyor. Bir döngüden, bir danstan bahsediyor. Ama günün sonunda çok enteresan, şirretler ve iyi kızlar birbirlerinden hiç de farklı değillerdir diyor yazar. İkisi aslında madalyonun birer yüzü. Bazısı her şeyi olduğu gibi dümdüz söyleyenler, bir de içine atıp hiçbir şey söylemeyenler. Ama günün sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Hiçbir şey değişmiyor. Problem aynen ortada kalıyor, öfke aynen olduğu gibi duruyor. Yazar işte biz kadınlara uzun vadede kendimizin yararına olmayan öfkeyi yönetme şekillerinden bizi uzaklaştıracak bazı tüyolar veriyor. Ve kitapla ilgili şöyle demiş, çok başa çıkılmaz derecede kalın bir kitap yazmaktan kaçındım. O yüzden de aile üzerinde yoğunlaşmaya karar verdim. En büyük öfkelerimizi ve en büyük sevgilerimizi kız evlat, kız kardeş, sevgili, eş ya da anne rolleri içinde yaşarız. Yaşamımızdaki en etkili ve en zorlu ilişkiler aile ilişkileridir ve burada hem yakınlık hem de tıkanma yaşayabiliriz. O yüzden bazı hikayeler derlemiş kitap için. Çok güzel örneklendirmiş. Kitap da bunlar üzerinden gidiyor. Kitapta hani yakın ilişkiler üzerine çalışmış dedim ya yazarımız. Burada şöyle, ben bunların çok detayına girmeyeceğim. Çünkü bu hikayeleri burada anlatamayız. Yani kitapta zaten yeterince güzel anlatmış yazar. Birinde bir çiftle ilgili hikaye var. Birinde anne ilişkisi, biri de baba ilişkisiyle ilgili. O kadar gündelik hayatın içinden ki okurken ya sizin yaşadığınız bir durum bu ya da yakınınızda birinin yaşadığı bir durumdur. Eminim yani böyle olduğundan, çok hayatın içinden hikayeler, hepimizin yaşadığı bazı tıkanıklıklar ve aslında hayatı bazı noktalarda hayır diyemediğimiz için ya da mecbur hissettiğimiz durumlar için hayatı kaçırdığımız noktalarda hem karşı tarafı kırmadan hem de kendi içimizde o merhamet duygusundan uzaklaşmadan nasıl o adımları karşılıklı atabiliriz? Öfkeyi nasıl sevgiye dönüştürebiliriz? Çok enteresan bir şekilde bunu anlatıyor. Ve şimdi gelelim anne olarak öfkeye nereden baktığımıza. Öfke, hani dedim ya, beklentilerin, ihtiyaçların karşılanamadığında, o gereksinimleri tam alamadığımızda da doğuyor çoğu zaman. Hani illa birinin size dediği bir şey yüzünden ortaya çıkmıyor. Özellikle yakın ilişkilerde genellikle beklentiler karşılanmadığı için bu da doğum ve sonrasında çok yüksek seviyeye çıkıyor. Çünkü beklentiniz yakın çevrenizden oldukça yüksek oluyor. Özellikle lağusalık döneminde. Çünkü çok fazla desteğe ihtiyacımız olduğu bir dönem yaşıyoruz. Hormonlar bir yandan, çocuğumuz bir yandan, yeni bedenimiz, biraz deform olmuş bedenimiz bir yandan. Hayat bizi biraz zorluyor. Ve yakın çevremize karşı daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde, istediğimiz şekilde karşılanamadığında bu beklentiler içimizde bir öfke duygusuyla baş başa kalıyoruz. Bir de çocuğumuz melek bebek, kitap bebek değilse, birazcık zorlayıcı bir çocuksa öfke had safhaya çıkabiliyor. Burada bu kitabı okumanın şöyle bir faydası oluyor. O döngüsel dansı kırmak için. Aslında karşı tarafı suçlamak yerine belki bir şeyleri izah etmenin. Ama bu şey değil yani, herkes de anlamıyor ya böyle izah ettiğinizde. Onun daha doğru bir yolunu anlatıyor. Bir klasiktir ya hani, tartışmayın, oturun, anlatın falan. Kitap ondan bahsetmiyor. Kitap gerçekten adımlarımızı değiştirmekten bahsediyor. Yani kendi mindsetimizi önce değiştireceğiz. Kitabın bence çok güçlü bir yanı var. Çünkü bir roman gibi okumuyorsunuz. Hikayeleri böyle bir vaka analizi gibi oturuyorsunuz, inceliyorsunuz. İki taraftan bakıyorsunuz. Hem kadının tarafından hem erkeğin. Hem annenin hem evladın. İşte hem babanın hem kızın. Bu şekilde baktığınız için İkisine de hak verdiğiniz bir noktada kalıyorsunuz aslında ve sonra en çözülmeyecek durumdan nasıl çözüldüğünü görüyorsunuz. Kitap okuduktan çok sonra bile böyle aklınızda bir yerde kalmış oluyor ve o dedim ya hani bir tango dansı gibi böyle ikili bir dans gibi yaptığınız dansta adımınızı değiştireceğiniz yeri biliyor oluyorsunuz kitabı bitirdiğinizde. Çünkü sizin kendinize biçtiğiniz bir rol var ilişkilerde. Söylediğiniz kelimeler, yüzünüzün şekli, mimikleriniz bile, belki el kol hareketleriniz bile tartışmadaki hep aynı. Belki de siz de o kişi olmayı artık sevmiyorsunuzdur. O halinizden hoşlanmıyorsunuzdur. Bu kitap tanıdığım çok fazla kadına şifa olmuş bir kitap. Zaten biraz internette arama yaparsanız yorumları da görürsünüz. Çok kişiye iyi geliyor ama öncelikle değişmeye hevesli olmak gerekiyor tabii ki. Öfkeyi gösterme şeklimizi değiştirmeye kararlıysanız, bu noktada bir problem yaşıyorsanız bu kitap tam size göre. Yoksa zaten yönetmeyi biliyorsanız, hayatınızda bu bir problem değilse bu kitabı es geçebilirsiniz. Ben bu seriyi yapmaya bir karar verdim. Şimdi ilk kitabımız Öfke Dansı'ydı. İkincisi için kütüphanemden seçim yapacağım. Umarım onu da çok yakın bir zamanda yayınlarım. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.